Ayrım 44 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 556 İngilizler okyanusun bu kadar derinliklerine güçlü bir biçimde girememişlerdi. Birkaç tüccarın Hindistan'da fabrikaları vardı ama onlar da Büyük Moğol'un emrindeydiler. Zaten onlara ulaşabilmek için halin seçtiği rotadan birkaç bin mil sapmaları gerekecekti. Genç kaptan Madagaskar diye de bilinen uzun Saint Lawrence adasının güneydoğu kıyısında Kutsal Kupa tarikatından Fransız şövalyelerinin güvenli bir limanları olduğunu biliyordu. Buraya Fort Dauphin adını vermişlerdi. Hal oraya uğradığı takdirde aynı tarikattan bir İngiliz şövalyesi olduğu için onu iyi karşılayacaklardı. Ama orada da derdine pek çare bulamayacaktı. Ancak ender görülen bir olay olur da, örneğin siklon bir gemiyi parçalar ve tayfalar limanda teknesiz kalırlarsa durum değişebilirdi. Ama hal sonunda şansını denemeye ve önce Fort Dauphin'e uğramaya karar vererek rotayı buna göre değiştirdi. Altındal Madagaskar'a gitmek üzere kuzeye doğru çıkarken Afrika her zaman iskele tarafındaydı. Bazen kara uzaktaki maviliklerin arasında kayboluyordu. Bazen de o kadar yakındı ki kıtaya özgü kokuyu alabiliyorlardı. Toprağın koyu, zengin kokusuyla biber ve baharatların karışımı, fırından yeni çıkarılan sıcak çöreklerinkine benzeyen bir koku. Jiri, Matesi ve Kimatti çoğu zaman küpeşlerin önünde toplanarak yeşil dağları ve kıyılara vuran dantel gibi köpükleri işaret edip kendi aralarında ormanların diliyle konuşuyorlardı. Fazla iş olmadığı zamanlarda Aboli direğe tırmanıyor ve karaya bakıyordu. Tekrar güverteye indiğinde yüzünde yalnızlığını ve acısını belirten bir ifade oluyordu. Günler geçiyor ama hiçbir insan iziyle karşılaşmıyorlardı. Kıyıda ne bir kent vardı ne de bir liman. Denizde de hiçbir tekne yoktu. Bir kayık ya da kıyının yakınından giden küçük bir yelkenli bile. Ancak adanın en güney ucu olan St. Mary burnunun 100 fersah güneyinde başka bir yelkenli gördüler. Hal altın dalı yarı döndürerek topları misketle doldurttu ve ağır yanan çıraları tutuşturdu. Çünkü burada hattın ötesinde hiçbir gemiye güvenemezdi. Gemiye konuşulacak kadar yaklaştıkları sırada yabancı tekne bayraklarını çekti. Hal İngiliz bayrağıyla üzerinde tarikatın pençeli haçı olan flamanın ana direkte dalgalandığını görünce çok sevindi. O da aynı şekilde yanıt verdi. İki gemi birbirlerine yaklaştılar. "Hal kendinizi tanıtın," diye seslendi. Mavi dalgaların üzerinden yanıt geldi. "Durham Gülü, Kaptanı Wells." Tekne silahlı bir ticaret gemisiydi. Bordasında 12 top olan bir karavela. Hal denize bir filika indirtti. Gemiciler küreklere asıldılar. Genç adamı geminin giriş yerinde orta yaşlı, sevimli, dinç bir adam karşıladı. "In Arcadia habito." Hal, "Flumen sacrum bene conosco," diye yanıt verdi. İki şövalye tapınağın üyelerinin birbirlerini tanımalarını sağlayan şekilde el sıkıştı. Kaptan Wells, Hal'i aşağıya kendi kamerasına davet etti. Karşılıklı birer kupa elma şarabı içtiler ve heyecanla haber değiş dokuşu yaptılar. Wells, 4 hafta önce Hindistan'ın doğu sahilinde Madras yakınında St. George'daki bir İngiliz fabrikasından kumaş yüklemişti. Batı Afrika'nın Gambiya kıyısında kumaşları verip köle alacaktı. Sonra Atlas Okyanusu'nu aşarak Karayiplere gidecekti. Oradan da kölelere karşılık şeker alacak ve İngiltere'ye dönecekti. Hal Doğu Gat'la Coromandel arasındaki kıyıda bulunan İngiliz fabrikalarından gemici bulup bulamayacağını sordu. Ama Wells olumsuz anlamda başını salladı. "O kıyıya hiç yaklaşmasanız daha iyi olur. Ben oradan ayrıldığım sırada her köy ve fabrikada kolera salgını vardı. Geminize alacağınız her adam ölümü de birlikte getirebilir." Genç kaptan bu salgının altın dala yayılırsa zaten sayısı az olan gemicilerin çoğunu öldüreceğini düşünerek buz gibi oldu. Koleranın yaygın olduğu o limanlara gitmeye cesaret edemeyecekti. İkinci maşrapa elma şarabını içerlerken Hal Afrika'nın büyük boynuzunda süren savaşla ilgili en doğru bilgiyi ilk kez Wells'dan aldı. "Büyük Moğol'un kardeşi Sadık Han Cihan büyük bir filoyla boynuzun açıklarına kadar geldi. Ahmet El Garang'la anlaştı. Sol elli diye çağrılan Ahmet Umman Araplarının kralı. Preston İmparatorluğu'nun sınırlarındaki topraklar da onun kontrolünde. Sadık'la Ahmet cihat yani kutsal savaş ilan ettiler. Çılgın bir fırtına gibi Hristiyanlara saldırdılar. Kıyıdaki limanları ve kentleri ele geçirerek yağmaladılar, kiliseleri yaktılar, manastırları soydular, keşişleri ve kutsal adamları öldürdüler. Hal savaş yerine gitmek niyetindeyim diye açıkladı. Prester'a yardım etmek için onun hizmetine gireceğim. Wells ona takdirle baktı. Bu da bir Haçlı seferi, sizinki soylu bir istek. Hristiyanların kutsal kalıntılarının çoğu Etiyopya'daki Aksum kentinde ve dağlardaki gizli yerlerde. Onları kutsal pederler koruyor. Onların düşmanlarının ellerine düşmesi Hristiyanlık için acı olur. Hal sordu. Madem siz bu kutsal göreve gidemiyorsunuz, bana 12 adamınızı veremez misiniz? Usta gemiciler bakımından çok sıkıntıdayım. Wells gözlerini ondan kaçırdı. Önümde uzun bir yolculuk var. Humma'nın yaygın olduğu Gambiya kıyısına ulaştığımız zaman adamlarımdan çok kayıp vereceğim. Atlas Okyanusu'nun orta bölümünden geçerken de öyle. Hal yeminlerinizi hatırlayın diye ısrar etti. Wells durakladı, sonra da omzunu silkti. Mürettebatımı toplayacağım, onlarla konuşur ve seferinize katılacak gönüllüler istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hal kaptana teşekkür etti. Wells'in ne düşündüğünü biliyordu. Pek az gemici 2 yıllık bir seferin sonunda Hristiyan da olsa yabancı bir hükümdara silahıyla yardım etmek için kazançtan pay almaktan ve bir an önce vatanına dönmekten vazgeçerdi. Gerçekten de Hal'in isteğine sadece 2 kişi yanıt verdi. Wells onlardan kurtulacağı için rahatlamış gibiydi. Hal bu tayfaların hiçbir şeyden memnun olmayan, sorun yaratan insanlar olduklarını tahmin etti. Ama titiz davranacak durumda değildi. Wells'dan ayrılmadan önce ona 2 mektup paketi verdi. Bunların üzerine branda bezi sarılarak dikilmiş, üstlerine iri harflerle adresler yazılmıştı. Mektuplardan biri Vicont Winterton'aydı. Hal yazdığı bu uzun mektupta Kaptan Levallin'in nasıl öldürüldüğünü ve altın dalı hangi koşullarda ele geçirdiğini açıklıyordu. Gemiyle ilk anlaşmaya göre sefere çıkmaya hazırdı. Hal ikinci mektubu Highville'da amcası Thomas Courtney'e yazmıştı. Ona babasının öldüğünü ve soyluluk ünvanının kendisine geçtiğini bildiriyordu. Amcasından malikaneyle yine kendi adına ilgilenmesini istiyordu. Genç kaptan sonunda Durham Gölü'nden ayrıldığında bulduğu 2 gemici de onunla birlikte altın dala gitti. Hal kıç güvertesinden Durham Gölü'nün üst yelkenlerinin güney ufkunun ötesinde gözden kaybolmasını seyretti. Genç adam o gece her zaman yaptığı gibi ikinci vardiyanın sonunda volta seyri tahtasına bakmak ve dümenciyle konuşmak için güverteye çıktı. 3 gölge onu ana direğin dibinde bekliyordu. Aboli, Jiri ve diğerleri seninle konuşmak istiyorlar Gundwane dedi. Hal rüzgar tarafındaki küpeşlerin önünde durdu. Diğerleri onun etrafını sardılar. Jiri önce ormanların diliyle konuştu. Köleciler beni evimden kaçırdıkları sırada ben bir erkektim diye açıkladı. Yani ben onlardan daha büyüktüm. Onun içinde doğduğum toprakları daha iyi hatırlıyorum. Aboli, Kimatti ve Matesi'yi işaret etti. Zenciler de başlarını salladılar. Aboli mırıldandı. Biz çocuktuk. Jiri konuşmasını sürdürdü. Şu son günlerde karanın kokusunu aldığım ve yeşil tepeleri tekrar gördüğüm zaman çoktan unutmuş olduğum anılar tazelendi. Şimdi kalbimin derinliklerinde bir tek şeye inanıyorum. Ben çocukken kabilemin kıyısında yaşadığı büyük nehri bulabileceğim. Hal bir süre sesini çıkarmadı. Sonra bütün bunları bana neden anlatıyorsun Jiri diye sordu. Kendi halkına dönmeyi mi istiyorsun? Jiri durakladı. Her şey çok uzun yıllar önce oldu. Annemle babam zaten öldüler. Onları köleciler öldürdü. Kardeşlerim ve çocukluk arkadaşlarım da gittiler. Köleciler onları zincirlere vurarak götürdüler. Bir süre sustu. Hayır kaptan, geri dönemem. Çünkü sen artık benim kabile reisimsin. Senden önce babanın da olduğu gibi. Onlar da benim kardeşlerim. Etrafında duran Aboli ve diğer zincirleri işaret etti. Hikayeye Aboli devam etti. Jiri bizi o büyük nehre kadar götürebilirse ve kayıp kabilemizi bulabilirsek o zaman sorun çözümlenir. Kabilede bu gemide çalışabilecek 100 kadar cengaver bulabileceğimizden eminim. Hal hayretle zenciye baka kaldı. 100 adam? Siz 4 serseri gibi savaşacak insanlar. Eğer öyleyse o zaman yıldızlar tekrar bana gülmeye başladı demektir. Genç adam 4 zenciyi kıştaki kamarasına indirdi. Fenerleri yakarak haritalarını yere, tahtaların üzerine yaydı. Zenciler çömelip onların etrafında bir halka oluşturdular. İşaret parmaklarını haritalara dokundurarak o ahenkli sesleriyle aralarında tartıştılar. Hal Aboli'nin tersine okuma yazma bilmeyen 3 zenciye haritalardaki çizgilerin anlamını açıkladı. Geminin çanı sabah vardiyasının başladığını açıklarken kaptan güverteyi çıkarak Ned Tyler'ı yanına çağırdı. ''Yeni rota Bay Tyler, tam güney. Bunu Volta seyri tahtasına geçir.'' Geri dönmeleri için verilen bu emrin Ned'i şaşırttığı belliydi ama hiç soru sormadı. ''Tam güney.'' Hal ikinci kaptana acıdı. Merakın Ned'i pantolonuna girmiş bir deve dikeni gibi rahatsız ettiği belliydi. ''Tekrar Afrika kıtasına yaklaşacağız.'' Madagaskar'ı Afrika kıtasından ayıran geniş boğazı açtılar. Kara ufukta mavi bir leke gibi belirdi. Altın dal iyi bir dönüş yaparak kıyının açığından yeniden güneye doğru indi. Aboli ile Jiri gündüz saatlerinin çoğunu direğin tepesinde geçiriyor, karaya bakıyorlardı. Jiri iki defa aşağıya inip halden kıyıya yaklaşarak geniş bir nehrin ağzını incelemelerini istedi. Bir keresinde bunun sadece bir girinti olduğu anlaşıldı. İkincisinde ise gemi ağzın açığına demirlediği zaman Jiri nehri tanıyamadı. ''Bu çok dar, benim aradığım nehrin 4 ağzı var.'' Demir alıp tekrar açıldılar, yine güneye döndüler. Hal Jiri'nin hafızasından şüphelenmeye başlıyordu ama yine de yola devam etti. Birkaç gün sonra direğin tepesindeki iki adamın iyice heyecanlandıklarını fark etti. Karaya bakıyor ve birbirlerine işaretler ediyorlardı. Vardiyaları bitmiş olan Matesi ile ki Matti tembel tembel otururlarken birdenbire yerlerinden fırladılar. Direklere uçarcasına tırmanarak halatlara asıldılar. Onlar da şimdi dikkatle karaya bakıyorlardı. Hal Küpeşte'ye gidip Lavelli'nin Princh teleskopunu gözüne götürdü. Karşılarında büyük bir nehrin deltasının olduğunu gördü. Dev nehrin ağızlarından akan su kirliydi ve kaynağının bulunduğu yerdeki bilinmeyen topraklarla bataklıkların pisliklerini taşıyordu. Sürüyle köpek balığı bu pisliklerle besleniyordu. Balıkların yüksek üçgen biçimi yüzgeçleri suda zigzaklar çiziyordu. Hal Jiri'yi aşağıya yanına çağırdı. ''Kabilen bu nehre ne ad verdi?'' ''Bunun birkaç adı var. Çünkü bir tek su denize birkaç nehir halinde ulaşıyor. Bunlara Su Muselo, İnha Messingo ve Çin de deniliyor. Ama en önemlisi Zambere.'' Genç kaptan başını salladı. ''Hepsi de kulağa soylu gelen adlar. Ama bu nehrin 4 ağızlı yılan olduğundan emin misin?'' ''Ölmüş olan babamın başına yemin ederim, bu o.'' Gemi yavaş yavaş karaya yaklaşırken Hal iki tayfanın burunda derinliği ölçmelerini emretti. Denizin dibi yukarıya doğru meyil yapmaya başlar başlamaz 12 kulaç derinlikte demir attı. Gemisini içerideki dar geçitler ve deltanın dönemeçli yataklarında tehlikeye atmak niyetinde değildi. Ama ayrıca göze alamadığı bir tehlike daha vardı. Genç adam babasından bu tropik deltaların mürettebatının sağlığı için tehlikeli olduğunu öğrenmişti. Gemiciler geceleri bataklıklardan yükselen havayı soludukları takdirde çok geçmeden o öldürücü hummaya yakalanacaklardı. Bu hastalığa çok uygun bir ad da takılmıştı, malaria. Bu sözcük kötü hava anlamına geliyordu. Sukiyana Hale sadece heybelerini ve annesinden kalan yeşim iğneyi miras olarak bırakmıştı. Prensesin çantasında kinchona yani kına kına ağacının kabuğundan elde edilen cizvit tozu vardı. Kaptan Lavelli'nin eşyaları arasında içine bu değerli maddeden konulmuş büyük bir kavanoz bulmuştu Hal. Malaryanın tek devası buydu. Gemiciler Batavia ve Hindistan'dan Venedik kanallarına ve yeni dünyadaki Virginia ve Karayiplere kadar okyanusun bilinen her bölgesinde bu hastalıkla karşılaşıyorlardı. Hal bütün mürettebatının bu tehlikeyle karşılaşmasına izin veremezdi. Genç kaptan iki büyük filikanın parçalarının ambardan çıkarılarak birleştirilmelerini emretti. Sonra bu tekneler için mürettebat seçti. Tabii bu grupta koca Daniel'la 4 Afrikalı da vardı. İki filikanın burnuna da ufak birer top yerleştirdi, kıçlarına da birer katil. Sefere çıkacak adamların hepsi tepeden tırnağa silahlandılar. Hal iki filikaya da mallarla doldurulmuş birer sandık yerleştirdi. Epey ağır olan sandıklarda bıçaklar, makaslar, küçük el aynaları, bakır tel kangalları ve Venedik camından boncuklar vardı. Genç kaptan Altındal'ın kontrolünü Ned Tyler'la Altuğ'da'ya bıraktı. Onlara açığa demirleyerek kendisini beklemelerini emretti. Başları dertte olduğu takdirde kırmızı bir Çin hava fişi yatacaklardı. Ned'e ancak bu fişiyi görürse onları bulması için bir filika göndermesini söyledi. Hal ikinci kaptanı, ''Uzun günler sonra dönebiliriz.'' diye uyardı. ''Hatta aylar sonra, sakın sabırsızlanma. Bizden haber çıkmadığı sürece yerinizden ayrılmayın.'' Genç kaptan ilk filikanın komutasını aldı. Yanındakilerin arasında Aboli ile diğer Afrikalılar vardı. Koca Daniel ikinci tekneyle onu izliyordu. Hal nehrin dört ağzını da teker teker inceledi. Suyun düzeyi alçakmış gibiydi. Bazılarının girişleri kum yığınları yüzünden hemen hemen kapanmıştı. Kaptan timsahların ne kadar tehlikeli olduklarını biliyordu. Tayfaları yana çıkarak tekneleri kumların üzerinden çekmeleri tehlikesini göze alamazdı. Sonunda nehrin en fazla su akan ağzını seçti. Denizden esen sabah rüzgarı küçük yelkeni doldururken herkes küreklere asıldı. Böylece kum yığınlarını aşarak bataklıkların sessiz ve sıcak dünyasına girdiler. Kıyının iki yanında yüksek papirüsler ve mangrovlar yüksek birer duvar oluşturuyordu. Bu yüzden görüş alanları daraldı, rüzgar da alamaz oldular. Kürek çekerek kıvrılıp bükülen suda ilerlediler. Her dönemeçte yine aynı sıkıcı sahneyle karşılaşıyorlardı. Hal hemen hemen daha başlangıçta bu labirentte yollarını kaybetmelerinin çok kolay olacağını anladı. Bu nedenle suyun her kolunu, mangrovların en tepedeki dallarına branda bezi parçaları bağlayarak işaretledi. İki gün adeta el yordamıyla batıya doğru gittiler. Onlara yolu sadece pusula ve suyun akıntısı gösteriyordu. Gölcüklerde koskocaman kurşuni dişi su aygırları yuvarlanıyorlardı. Gemiciler yaklaşırken küçük birer mağaraya benzeyen pembe ağızlarını açıyor, çılgınca kahkahalara benzeyen sesler çıkarıyorlardı. Başlangıçta gemiciler onlara yaklaşmamaya çalışıyorlardı. Ama giderek hayvanlara alıştılar. Halde yaratıkların uyarı dolu seslerine ve öfkeli davranışlarına aldırmadan pervasızca ilerledi. Başlangıçta böyle cüretli davranmakta haklıymış gibi görünüyordu. Hal üzerlerine doğru gelirken hayvanlar suya gömülüyorlardı. Sonra bir dönemeci aştılar ve daha geniş yeşil bir gölcüye girdiler. Ortasında bir çamur yığını vardı. Onun tepesinde dev gibi bir dişi su aygırı duruyordu. Ancak bir domuz büyüklüğündeki yeni doğmuş yavrusu da yanındaydı. Tayfalar kürek çekerek yaklaşırken su aygırı onları tehdit edercesine böğürdü. Ama adamlar alayla güldüler. Halde burundan geri çekil ihtiyar kadın diye seslendi. Sana zarar vermeyi düşünmüyoruz ama yanından geçmemiz gerekiyor. İri hayvan başını eğerek saldırgan bir biçimde homurdandı. Sonra çamurda çılgınca hantalca koştu. Etrafa çamur parçaları sıçratıyordu. Hal hayvanın ciddi olduğunu anlar anlamaz ayağının dibindeki kovadan ağır yanan kibritlerden birini kaptı. ''Tanrım, hayvan bize saldırmak niyetinde.'' Hal küçük topun demir tutamağını yakalayıp ileriye nişan almak için döndürdü. Ama su aygırı o sırada suya yetişerek hızla daldı. Etrafı suları sıçratarak yüzeyin altında gözden kayboldu. Hal topun namlusunu sağa sola çevirdi. Ateş etmek için fırsat kolluyordu. Ama hayvan suyun dibinden yüzdüğü için yüzeyde sadece halkalar belirmişti. ''Aboli doğruca üzerimize geliyor.'' diye bağırdı. ''Ona tam nişan alabilinceye kadar bekle Gundvane.'' Hal aşağıya baktı. Elinde kibrit hazırdı. Berrak suda olağanüstü bir sahne gördü. Su aygırı dipte rüyalarda görülen sahneleri andıran bir biçimde dört nala ama ağır ağır koşuyordu. Her adımıyla toynaklarının altından çamurlardan oluşan bulutlar yükseliyordu. Ama su aygırı hala bir kulaç aşağıdaydı ve misket ona hiçbir zaman yetişemeyecekti. ''Aboli'ye teknenin altına girdi.'' diye bağırdı. Zenci uyardı, ''Hazır olun, bu hayvanlar kabilemin kayıklarını böyle parçalarlardı.'' Daha bu sözleri söylerken ayaklarının altından müthiş bir çatırtı geldi. Hayvan altlarında sanki şaha kalkmıştı. Ağır filika içindeki 10 kürekçiyle birlikte sudan yükseldi. Tayfalar sıralarından savruldular. Hal filika oturağını yakalamasaydı suya yuvarlanacaktı. Filika şakırtılar arasında tekrar suya indi. Halde küçük topun tutamağını yakaladı. Su aygırının saldırısı filika kadar sağlam olmayan bir teknenin dibini delerdi. Hele yerlilerin ağaç kütüklerinden oydukları kayığı paramparça ederdi. Ama filika Kuzey Denizi'nin şiddetine karşı koyacak biçimde sağlam yapılmıştı. Dev kurşuni kafa Filika'nın yanında suyun yüzeyini yardı. Su aygırının ağzı kocaman pembe bir mağara gibi açıldı. Sivri sarı dişleri ortaya çıktı. Fil dişine benzeyen bu şeyler bir insanın yarım kolu uzunluğundaydı. Hal küçük topu çevirdi. Neredeyse saldırıya geçen su aygırının kafasına değecekti. Kaptan ateş etti. Duman ve alev hayvanın açık ağzından boğazına uçtu. Su aygırı gürültüyle ağzını kapattı ve dönen suların içinde kayboldu. Birkaç saniye sonra yüzeye çıktığı zaman çamur yığınıyla aradaki uzaklığın yarısına kadar gelmişti. Yavrusu orada şaşkın şaşkın bekliyordu. Su aygırının yuvarlak, dev gibi gövdesi müthiş bir sarsıntıyla sulara gömüldü. Bu arada yeşil sularda ölümünü işaretlemek istercesine uzun, kırmızı bir iz bıraktı. Tayfalar yeni bir enerji ile küreklere asıldılar. Tekne ilerideki dönemeci hızla açtı. Koca Daniel'ın filikası hemen peşlerindeydi. Halin filikasının dibi su alıyordu. Ama bir tayfa suyu boşalttığı için tekne batmayacaktı. Ondan sonra ilk fırsatta filikayı karaya çekecek ve teknenin dibini tamir edeceklerdi. Etraflarındaki papirüslerden bulutlar halinde su kuşu sürüleri yükseliyordu. Ya da kuşlar mangrovların dallarına tünüyorlardı. Sürülerde gemicilerin tanıdıkları bazı kuşlar vardı. Balıkçıl, kaz ve ördekler. Ama o zamana kadar hiç görmedikleri 12 tür kadar kuşla da karşılaşıyorlardı. Birkaç defa acayip bir antilop gördüler. Kahverengi hayvan uzun tüylüydü. Helezon biçimi boynuzlarının uçları açık renkti. Antilopun derin bataklıklarda yaşadığı anlaşılıyordu. Karanlık basarken papirüslerin yanında duran bir antilopu gafil avladılar. Hayvan biraz uzakta olmasına rağmen şans Hale yardım etti ve genç adam antilopu bir kurşunda devirdi. Gemiciler hayvanın toynaklarının biçimsizleşmiş olduğunu görünce şaşırdılar. İyice uzundu bunlar. Hal galiba bu toynaklar suda yüzgeç görevi yapıyor diye düşündü. Ayrıca hayvan onların sayesinde yumuşak çamurda ve sazların arasında dolaşabiliyor. Antilopun eti tatlı ve yumuşaktı. Uzun süreden beri taze etten yoksun olan adamlar iştahla yediler. Gemiciler geceleri filikanın tahtaları üzerinde uyuyorlardı. Mırıltılarla doluydu bu geceler. Bulut bulut yaklaşan sürüyle böcek onları sokuyordu. Şafakta uyandıkları zaman yüzlerinin şiş olduğunu görüyorlardı. Suratlarında kırmızı yumrular beliriyordu. Üçüncü gün papirüsler yerlerini su basmış düzlüklere bırakmaya başladı. Rüzgar artık onlara erişebiliyor, açtıkları yelkenlerini dolduruyor ve böcek bulutlarını uçuruyordu. Filikalar artık daha hızlanmıştı. Sonunda bütün kolların birleşerek büyük bir nehir oluşturduğu yere geldiler. Su burada hemen hemen 3 halat genişliğindeydi. İki yandaki taşkın ovaları yemyeşildi. Diz boyu sık çimenlerin arasında kalabalık sürüler halinde yaban öküzleri otluyor, göz alabildiğini hareket eden bir halı oluşturuyorlardı. Hal Filika'nın direğine tırmandığı zaman bile hayvanların yayıldıkları yerin sınırını göremedi. Yaban öküzleri o kadar sıktı ki bazı yerlerde çayırlar gözükmüyordu. Sığırdan oluşan kara göller ve akan nehirler gibiydiler. Bu sürülerin yakın sınırı nehrin kıyılarındaydı. Hayvanlar orada durup suyun üzerinden gemicilere bakıyorlardı. Başlarını yukarıya kaldırırken ağızlarından salyaları akıyordu. Kabartmalı sarkık boynuzları başlarına çok ağır geliyormuş gibiydi. Hal tekneyi kıyıya yaklaştırarak küçük topla sürünün en sık yerine ateş etti. Bir tek atışta 2 genç dişiyi yere devirdi. O gece gemiciler ilk kez kıyıda kamp kurdular. Kömürde kızarttıkları yaban öküzü biftekleriyle kendilerine ziyafet çektiler. Filikalar günlerce yeşil nehirde ilerlediler. İki yandaki taşkın ovaların yerine ormanlar ve gölgeli açıklıklar aldı. Nehir daralarak derinleşti ve akıntı da hızlandı. Bu nedenle artık daha yavaş ilerlemeye başladılar. Grup gemiden ayrıldıktan sonra 8. akşam yüksek yaban incirlerinden oluşan bir koruda kamp kurmak için kıyıya çıktı. O yörede insanların yaşadığını gösteren izler buldular. Kalın kütüklerden yapılmış eski bir duvarın içinde ağılımsı yerler vardı. Hal onların sığırlar ya da başka hayvanlar için yapılmış olduklarını düşündü. Ama Aboli acı acı, köle tüccarları dedi. Halkımı işte buraya hayvanlar gibi zincirlediler. Bu bomaların birinde belki de tam burada annem kederinin ağırlığına dayanamayarak öldü. Alan çoktan boşalmıştı ama hal insanların acısıyla dolmuş olan bu yerde kamp kurmak istemedi. Nehrin kıyısından bir fersah kadar yukarı çıktılar ve kamp için küçük bir ada buldular. Ertesi sabah nehrin kıyısından ilerleyerek orman ve çayırlardan geçtiler. Buralarda insanlardan kalan izler yoktu. Aboli kederle köle tüccarları bu vahşi yerleri silip süpürmüşler diye mırıldandı. O yüzden köle kampını terk ederek buradan gitmişler. Kabilemden hiçbir erkek ya da kadın onların zalimliklerinden sağ çıkmamış anlaşılan. Araştırmadan vazgeçelim Gundvan'a, geri dönelim. Hayır Aboli, yolumuza devam edeceğiz. Aboli yalvarırcasına, etrafımızda o umutsuzluk ve ölümün eski anıları var dedi. Bu ormanlarda artık sadece halkımın hayaletleri olabilir. Kaptan ne zaman döneceğimize ben karar vereceğim diyerek başını salladı. Henüz zamanı gelmedi. Aslında bu yabancı yeni topraklar ve her tarafa dolmuş olan vahşi hayvanlar onu büyülemeye başlıyordu. Bir şey onu güçlü bir biçimde ilerlemeye ve bu büyük nehrin kaynağına ulaşmaya zorluyordu. Hal ertesi sabah Filika'nın burnundan nehrin kuzeyindeki tepecikleri gördü. Fazla uzakta değillerdi. Adamlarına Filikaları karaya çekmelerini emretti. Koca Daniel'la denizcileri su aygırının ilk teknede açtığı delikleri tamir etmeleri için orada bıraktı. Aboli'yi yanına alarak yola çıktı. İki dost ileriyi daha iyi görebilmek için tepelere tırmanmaya karar verdiler. Aslında bu tepeler göründüğü kadar yakında değillerdi. Çünkü Afrika'nın parlak güneşi ve berrak havası insanı yanıltıyordu. Aboli ile Hal ancak akşama doğru doruğa vardılar. Aşağıya göz alabildiğine uzanan topraklara baktılar. Ormanlar ve tepeler birbirlerini izliyorlardı. Ormanlar ve tepeler, yine ormanlar ve tepeler. Sanki mavi aynalardaki görüntülerdi bunlar. İki dost sessizce oturdular. Bu vahşi toprakların genişliği onlarda huşu uyandırıyordu. Sonunda Hal istemeye istemeye ayağa kalktı. ''Haklısın Aboli, burada hiç insan yok. Gemiye dönmemiz gerekiyor.'' Ama için için yine de çok isteksizdi. Bu göz alabildiğine uzanan topraklara arkasını dönmek istemiyordu. Bu geniş yerlere egemen olan romantik ve gizemli hava onu her zamankinden daha fazla çekiyordu. Sukiana, senin pek çok güçlü oğlun olacak diye kehanette bulunmuştu. Onların torunları bu Afrika denilen topraklarda gelişecek. Burası onlara ait olacak. Genç adam bu toprakları henüz sevmeye başlamamıştı. Burası çok acayip ve barbarca bir yerdi. Kuzeyin daha yumuşak ikliminden öğrendiği her şeyden çok farklıydı. Ama Hal yine de Afrika'nın büyüsünün kanına sızdığını hissediyordu. Alacakaranlığa özgü sessizlik tepelere çöktü. Bu bütün yaratılan şeylerin gecenin sinsice yaklaşmasından önce soluğunu tutmasıydı. Hal son defa bakışlarıyla ufku taradı. Orada tepeler dev bir bukalemun gibi renk değiştiriyordu. Gözlerinin önünde safir rengine, gök mavisine, sonunda da yalı çapkınının sırtındaki tona dönüştü. Genç adam birdenbire dikleşti. Aboli'nin kolunu yakalayarak ileriyi işaret etti. ''Usulca bak'' dedi. İlerideki tepelerin eteğindeki ormandan ince bir duman menekşe rengi gökyüzüne doğru yükseliyordu. Aboli insanlar diye fısıldadı. Hemen geri dönmemekte haklıymışsın Gundvane.
44. ayrımın sonu. Sayfa 567.